Ayrım 30, sayfa 159. Bu sırada Gövde de ayağa kalkmış, Salman'ın ardından koşuyordu, yordamlayarak. Elinde de bir değnek vardı, körlerin ellerindeki değnekler gibi. Değneği kaldırdı, Salman'a indirecekken vazgeçti. Kesik baş çılgına döndü. Ilgının üstünden atlamasıyla Salman'ın başına vurması bir oldu. Yere düştü hızda, kumları fışkırttı, bir daha vurdu Salman'a. Salman sallandı, elindeki hançer yere düştü, kumlara saplandı, daha çok kanamaya başladı, kumlar üstüne akan kanları yutuyordu. Yere düşen kesik baş bir daha vurdu Salman'a. Salman boylu boyunca yere serildi, bir süre yerinden hiç kıpırdayamadı. Gövde geldi, onun başucuna oturdu. Eden bulur dedi, bu senin için iyi oldu. 5 tane, her birisi birer at kadar kaya mavisi köpek geldi. Gövdeyi dişleriyle tutup kaldırdılar. Yöresini alıp ırmağa aşağı yürüdüler. Irmak gene yıldızla ağzına kadar dolmuş, dört yanına ışığa boğarak akıyordu. Haydi gidelim diye güler kesik baş. Nereye? Nereye istersen oraya. Su pürünlerinin kokusu suya karışmış gelir. Acı, güzel sarhoş eder. Kesik baş hoplayarak onun yöresinde dönerek, türküler söyleyerek döner. Mustafa da gülerek onun yöresinde oynar. Oynayarak, zıplayarak bir pamuk tarlasına düşerler. Toprak yumuşaktır. Mustafa'nın yalın ayakları ılık toprağa gömülür. Bütün tarla kar yağmış gibi apaktır pamuktan. İleride yüzlerce kişi eğilip kalkarak pamuk toplarlar. Bunlar pamuk tarlasına girerler, oynayarak gülerek. Pamuk toplayanların çocukları da bunların yöresini alıp onlar da başlarlar kesik başta Mustafa'nın dört yanında dönmeye, türkü söylemeye, bir sevinç kasırgasına tutulup oynamaya. Büyükler ortadaki türkü söyleyerek, zıplayarak oynayan kesik başı yanındaki Mustafa'yı, onun da dört yanına halkı olmuş kendi çocuklarını görünce zıvanadan çıkmış gibi bağırarak dört bir yana kaçışırlar. Hem kaçışıyorlar tarlanın dışına doğru, hem de korku içinde bir sesle çocuklarına çağırıyorlardı. Çocuklar bu büyüklere ne oluyor diye tarlanın ortasında durmuşlar. Şaşırmış kalmışlardı. Sonra hep birden gene türkü söylemeye, oynamaya başladılar. Onlar tarladan ayrılırlarken çocuklar arkalarından gene gelin diye bağırıyorlardı. Onlar tarladan uzaklaşıp gözden gittikten sonradır ki büyükler ancak tarlaya dönebildiler. Mustafa büyüklerin bu hallerine çok gülüyordu. Onlar kesik başı görünce bir anda toz olmuşlar, kaçıp saklanmışlar. Tarlalar ıpıssız kalmıştı, tıpkı köy gibi. Bir yılan ıslığı sesi duydular. Yılan ağlıyordu. Kas katı kesilmiş Mustafa azıcık çözülmüştü. Yemlikten atlarsa şimdi atlayabilirdi, kendine gelmişti. Ayağa kalktı, aşağı indi. Pencereye kadar vardı. Dışarı atlayacaktı ki gene kas katı kesildi. Yeniden yemliğe döndü. Yaşlı bir at ona acıyarak bakıyordu. Ah, kuş Mehmet olsaydı şimdi yanında. Değil kesik baş, orada bir adam bile asılmış olsaydı görmeye gene giderlerdi. Ama şimdi işte korkak bacakları onu çekemiyordu. Kesik başa bir adım atsın, yüreği göğsünü öyle bir dövüyordu ki sanki dışarı çıkıp kaçacakmış gibi. Bir kocaman kartal bir yılan yavrusunu tutmuş, neredeyse yiyecekti. Yılan yavrusu kartalın gagasına da çırpınıyordu. Kesik baş bunu görür görmez kartala uçtu. Bir çarptı kuşa, kuş tıngır mıngır bir yana düştü. Gagasındaki yılan bir yana. Kartal orada cansız kala kaldı. Yılan yavrusu sürünerek Mustafa'ya geldi. Ben dedi, yılan kalesini gösterdi. Şu kalenin sahibi Şahmeran'ın oğluyum. Beni kurtardınız. Haydi oraya gidelim, haydi gidelim dedi Mustafa. Yılan önde, onlar arkada, yılan kalesine çıktılar. Bir ara yılan ortadan gitti. Biraz sonra da geriye geldi. Babam sizi bekliyor. Yumun gözlerinizi dedi, yumdular. Bir de gözlerini açtılar ki ne açsınlar. Şahmeran'ın karşısındalar. Dinleyin, ben ne dilerseniz, ey benim oğlumu kartalın elinden kurtaranlar, dileyin. Kesik baş düşündü. Mustafa da düşündü. Kesik baş, ben kendime bir gövde isterim. Tıpkı Mustafa'nın çocuk gövdesi gibi. Şahmeran olur dedi. Mustafa'ya dönen Şahmeran, sen de iste dedi. Boş ver dedi Mustafa. İsteğimi kimse yapamaz. Söyle dedi Şahmeran, senin isteğini ben yerine getiremezsem kimse getiremez. Ben de istiyorum diye güldü Mustafa. Haydi bakalım öyleyse. Bana da şu kesik baş gibi Salman'ın kellisini getirir misin? İşte ona gücüm yetmez dedi Şahmeran. O Salman'da öyle filintalar var ki O öyle iyi bir nişancı ki bu dünyada bulunmaz. Duymadınız mı? O bütün gökteki kartalları öldürdü. Çoban başının da kellesini kesti. Babasını da öldürdü. Babasını öldüren kişi büyülüdür. Benim ona gücüm yetmez. Mustafa Kesikbaş'a bir işaret çıktı. Hadi gidelim arkadaş. Bize ne şahmerandan fayda var, ne de kuşlar padişahından. Kaleden aşağı indiler. Yaşlı Kırat başını kaldırmış, çımkırarak ona bakıyordu. Ne var ki Kesikbaş'ın yanında? Korkacak ne vardı ki avlu kapısından? Koskocaman bir kapı, çoban köpekleri de var. Arılar, eşek arıları da meraktan ölecekti. İşte sabah doğuyor, gözleri yanıyordu. O uçtaki at daha kütürtüsünü kesmemişti. Şimdi ortalık ıssızlıktan çın çın ötüyordu. Bu sessizlik onu daha çok korkutuyordu. Ortalığı dinledi. Sanki dünya bomboş kalmıştı. Hiçbir canlı yoktu. Mustafa tek başına, tek başına, tek başına yapayalnız. Yemlikten atladığını, Kırat'ın arkasından baktığını, gelip avlu kapıya saçlarından asılmış kesik başın tam karşısında durduğunu biliyor. Sonra yüreği delicesine çarparken bir karanlık, ardından bir aydınlık. Arılar çekilip gitmişler. Köpekler daha öyle kışların üstüne oturup gözlerini başa dikmişler. Bakıp duruyorlar kıpırdamadan. Sabahleyin Mustafa'yı avlu kapısının sağ köşesinde oraya yumulup toz toparlak olmuş kaskatı buldular. Çocuk ne konuşabiliyor ne de gözlerini açıyordu. Anası onu yatağa yatırır yatırmaz çözülür gibi oldu. Birkaç kez sağına soluna döner gibi yapıp inledikten sonra uyandı. Çocuk ne konuşabiliyor ne gözlerini açabiliyordu. Anası onu yatağa yatırır yatırmaz çözülür gibi oldu. Birkaç kez sağına soluna döner gibi yapıp inledikten sonra uyudu. Zero sabahleyin erkenden uyandı. Giyindi, kuşandı. Beşi bir yer delerini, altın bileziklerini taktı. Hint işi, ak ipek başörtüsünü özenle başına bağladı. Aynada uzun uzun kendisine baktı. Ela gözleri, geniş alnı, kıvırcık ta beline kadar inen saçları, ince uzun boyu, yanağının her iki yanındaki, gülünce daha da çukurlaşıp tatlılaşan gamzesiyle hala olağanüstü güzel bir kadındı. Dal Emine gibi dünya güzeli bir kadın yıllarca yanmış tutuşmuş da İsmail'a ona dönüp bakmamıştı bile. İşte bu da onun ölümüne sebep olmuştu. Zero bu kadar güzel olmasa, Çukurova'nın o kadar erkeği, daha kocasının ölüsü yerden kalkmadan evlenmek için başına üşüşür müydü? Zero da ona bu yiğitliği gösterip Dal Emine gibi soylu bir güzelin yüzüne bakmayan İsmail Ağa'nın yatağına ölünceye kadar başka bir erkek sokmayacaktı. Onunla evlenmek isteyenlerin hepsine bu haberi gönderiyor, büyük andını ulaştırıyordu. Süllü diye seslendi, Süllü. Sesi dik, buyurucu, güvenliydi. Buyurun hatunum. Süllü, İsmail Ağa'nın Halep'ten getirdiği alat nasıl? Daha öyle güzel mi? Hem sağlıklı hem güzel. Onu çek, ağanın gümüşlü Türkmen eğrini vur. Altın kalkmalı dizginini de tak. Baş üstüne hatunum. Zero'ya ne Hasan Ağa ne de öteki kadınlar ne de koruyucular bir şey soramıyordu. Zero ise sofraya giyinmiş kuşanmış bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Zero'ya ne Hasan Ağa ne de öteki kadınlar ne de koruyucular bir şey soramıyorlardı. Zero ise sofada giyinmiş kuşanmış bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Süllü atı getirince merdivenleri hızla indi. Süllü'nün dizginin tutmasına bile fırsat vermeden al atı atladı. Ben kasabaya gidiyorum dedi. Atını Süllü'nün açık tuttuğu avlu kapısından sürdü çıktı. Dönüp ne köpeklere, ne saçlarından asılı kesik başa, ne de gittikçe çoğalan sineklere, arılara baktı. Atının başını mezarlığa çevirdi. Oraya varınca bir an mezarlık duvarının yanında durdu. Başını döndürüp dağın doruğuna, orada dönen kartallara baktıktan sonra gene köyün içine geldi. Caminin önünden durmadan geçti. Ortalıkta yine hiçbir kimse gözükmüyordu. Gemi dedikleri salın iskelesinde de kimsecikler gözükmüyordu. Gerçeğe sürdü. Su atının karnına kadar çıkıyordu. Ayaklarının topladı ama gene de alttan sarkan uzun ipekli filin tasının etekleri ıslandı. Ona aldırmadı. Irmağı geçer geçmez altındaki al atı doldurdu. Kasabaya da atının başına hiç çekmeden böyle dolu dizgin girdi. Doğru jandarma komutanlığına gitti. Komutan onu ayakta karşıladı. İsmail Ağa'nın sağlığında birkaç kez evlerine gelmişti. Zero beyaz başörtüsünü düzelterek yüzbaşının gösterdiği sandalyeye oturdu. Bir ölü daha var dedi. Bizim başçoban. Kellesini kesip çoban Çemşit de bize yollamış. Olayı baştan sona kadar olduğu gibi anlattı. Demek kesik başı avlu kapısının yıldızından indiremiyorsunuz.